Mesnevi Sohbetleri. Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'la Mesnevi Sohbetleri başlıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hazreti Mevlana buyuruyor ki: Mahremi in huş cöz bi huş nist. Merzeban ra müşteri guş nist. Huş ve guş, iki fonetiği birbirine yakın kelime. Biri akıl demek Farsça'da, öbürü kulak demek. Bu beyitte Hazreti Mevlana bu iki kelimeyi açıklıyor ve bize aklın ne demek olduğunu, ne işe yaradığını, nereye kadar akılla yol alınabileceğini de bir bakıma ifade ediyor. Mahremi in huş, aklı meat denilen, yani ahireti, ebediyet alemini düşünmeyi sağlayan, o tarafa doğru yönelmeyi gerçekleştiren aklın mahremi olmak için cüz huş bihuş nist, aklı terk etmekten başka, aklın rehberliğini bırakmaktan başka yol yoktur. Yani aslında şunu demek istiyor Hazreti Mevlana: iki tür akıl vardır İslami telakkide. Bir aklı meaş vardır, bir aklı meat vardır. Aklı meaş, maişet kaygısı taşıyan, dünyevi telaşlar peşinde koşmayı, gündelik ihtiyaçları hesap ederek koşuşturmayı yeğleyen akla aklı meaş diyor İslam uleması. Sadece günlük düşünen ve nefsani arzularını, şehvetini ve maddi çıkarlarını düşünen, hesabi olan akla aklı meaş diyorlar. Ama bir de aklı meat var. O dönüş alemimizi, gideceğimiz yeri, ebediyet iklimini düşünerek ona göre hareket eden, ona göre hazırlık yapan, ahiret kaygısı taşıyan akla da aklı meat diyorlar. Aklı meada ermek için diyor Hazreti Mevlana, aklı meaşı terk etmek lazım. Dünya hesabını terk etmek lazım. Maddi hesabı terk etmek lazım. Şehvet ve nefis kaygılarını terk edip onları aşmak lazım ki Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir hayat yaşamış olalım ki sonuçta Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetine ve mağfiretine mazhar olalım manasında Mevlana bunu ifade ediyor ve söylüyor. Arkasından devam ediyor. Burada bir başka konuya geçiyor. Merzeban ra müşteri guş nist. Dil için de diyor Hazreti Mevlana, kulaktan daha iyi veya başka müşteri yoktur. Dilin müşterisi, dilin sattığı malı alan kulaktır. Eğer kulak verir, dinler ve bu manada kabul niyetiyle seslere kulak verirseniz, o zaman en iyi müşteri olmuş olur kulağınız ve dilin ne söylediğini, dilden çıkanların ne anlama geldiğini daha iyi anlamış olursunuz. Malum, müşterisiz meta zayidir demişler, değil mi? Türkçemize güzel böyle tekerlemeler var. Müşterisiz meta zayidir. Müşterisi olmayan meta ne kadar değerli de olsa bir anlam ifade etmez. Bu bakımdan kulağın müşteri olmadığı bir dilin, yani dinleyeni olmayan bir konuşmanın, bir sözün değeri de yoktur demek istiyor. Ama asıl vurgu yaptığı bu akıl meselesi üzerinde, aklın ne anlama geldiği üzerinde biraz durmak ve bunu açıklamak gerekiyor değerli kardeşlerim. Çünkü akıl ile kalp, akıl ile gönül ve aklın insana sağladığı rehberlik meselesi hep problemli bir mesele olarak durmuştur bizim İslam tarihimiz boyunca, günümüzde de öyle. Akıl, kelime anlamı itibariyle ikal kökünden geliyor. Bağ demek, bir şeyi bağlamak demek, dizginlemek demek, frenlemek demek. Yani kayan, hareket eden, kontrolsüz olan bir şeyi bağlamak manasına, kelime manası itibariyle düşündüğümüz zaman. Akıl aslında nefsi, şehveti, dünyevi istekleri frenleyen, kontrol eden, onların mekanizmasını bir şekilde yöneten olduğu zaman gerçekten akıldır. Ama akıl tek başına bir rehber, tek başına bir hadi, yol gösterici değildir. Akıl ancak insanın duygularını frenlemeye, kontrol etmeye yarayan bir özelliği vardır. O yüzden aklın kemali hep nefsi emmareyi frenlemesiyle ölçülmüştür. Eğer nefsi emmareyi frenleyebiliyorsa bir akıl, o makbuldür ve aklı meaattır. Ama aksine aklı meaşı, yani bizim nefsani duygularımızı, maişet kaygılarımızı tahrik ediyorsa, o akıl makbul sayılmamıştır. Bu yüzden filozoflar aklıyla, aklına çok güvenerek yol bulmaya çalışan insanlar genellikle bir noktaya ulaşmışlardır ama ulaştıkları nokta hakikat noktası değildir. Çünkü aklın ilahi bir rehbere ihtiyacı vardır. O da vahiydir. Yani aklın rehberi, aklın yol göstericisi vahyi ilahidir. Allah Teala'nın inzal buyurduğu Kitab-ı Kerimlerdir, Kur'an-ı Kerim'imizdir. Dolayısıyla akıl Kur'an'a uyduğu, Kur'an'ın ardından gittiği süre içerisinde ve nefsi frenleyebildiği ölçüde makbul ve yararlıdır. Ama aksine şehvetin emrinde olduğu, nefsin emrinde olduğu zaman ise o zaman bir işe yaraması söz konusu değildir. O yüzden Hazreti Mevlana Mesnevi'nin bir başka cildinde şöyle diyor, 4. cildin 2301. beytinde: "Ey hak yolcusu, akıl şehvetin zıddıdır. Şehvete esir olan akla sen sakın akıl deme. Şehvet dilencisinde bulunan akıl değil, ancak vehim de. O vehimdir. Sana bir takım vehimler, zanlar bulaştırmakta, kafanı karıştırmaktadır. Dolayısıyla sen bunu akıl sanma." Ve devam ediyor yine 4. ciltte: "Ey hak yolcusu, sen aklı zekayı sat da aşkı ve hayreti al. Çünkü zeki olmak bir konuda fikir yürütmekten ibarettir. Halbuki hayret ve aşk ise hakkın sanatını, kudretini görüp şaşkınlığa düşmek ve ya Rabbi ne büyüksün. Fetebârekallâhu ahsenul hâlikîn. Sen yaratıcıların, şekil verenlerin, sanatkarların en mükemmelisin. Seni tesbih ederim. Sen ne yücesin." diyebilmektir. Akıl yürütmeye gelince, Nuh'un oğlu da akıl yürütmüştü diyor Hazreti Mevlana. O da, "Nuh, tufan kopacak. Allah inanmayanları suyuyla, yağmuruyla ve taşan denizleriyle gark edecek" dediğinde, "O, ben yüksek tepelere çıkarım. O tepelere senin suların ulaşmaz, o azgın sular ulaşmaz. Ben kendimi kurtarırım" diyerek kendince akıl yürütmüştü. Ama akıl yürütmesi onu kurtarmadı diyor Hazreti Mevlana. Dolayısıyla dünyevi pek çok şeyde akıl yürütmek belki bir işe yarar ama ukba konusunda, ahiret konusunda, kulluk konusunda akıl yürütmeyi bırakıp hakka teslim olmak ve onun güzelliklerine ve ikramlarına ya Rabbi sen Erhamur Rahim'insin, sen Hadi mutlaksın, bana rahmet et, bana hidayet ver diye Cenab-ı Hak'tan hidayet dilemek en son ve en güzel yoldur. Çünkü dediğim gibi akıl mutlak hadi yol gösterici asla değildir. Hatta bu yüzden Hazreti Mevlana yine Mesnevisi bir başka yerinde diyor ki akıl manevi meselelerde, ukbaya ait konularda insana yol gösterme noktasında çamura saplanmış bir merkep gibidir. O bu konularda yol gösterici olamaz. Sen aklı Mustafa'nın pazarında sat, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve şeriatına onu sat ve ona bağlan, kurtul diyor. Yani aklı tek olarak sadece bir mutlak yol gösterici kabul etme, vahye güven, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi ol ve bu suretle kurtuluş yolunu bulursun diyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şeriflerinde Tuba limen kana akluhu emiran ve hevauhu esira. Feveylun limen kana akluhu esiran ve hevauhu emira. Yazıklar olsun o kimseye ki nefsini kumandan aklını esir etmiştir. Müjdeler olsun o kişiye de aklını kumandan, işte aklı maadını kumandan nefsini esir etmiştir. Burada akılla nefis arasındaki ilgi hep dikkat çekiliyor. Eğer nefis aklın kumandanı olmuşsa o aklı maaştır ve ona yazıklar olsun diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam da. Ama akıl nefsin ve şehvetin kumandanı olmuşsa, onu yönlendiriyorsa, onu frenliyorsa, onu tutuyorsa, onu bağlıyorsa, işte o zaman akıl bir işe yarar ve akıl dünyevi ve uhrevi manada insana yol gösterici olur. Bu bakımdan aklı yol gösterici olarak sadece dünyevi meselelerde ve sınırlı konularda görmek ama ukba ve ahiret konularında vahyi, aşkı, muhabbeti yol gösterici olarak kabul etmek en kestirme ve en sağlıklı yoldur. Çünkü ve eslemtü rabbil alemin diyerek Cenab-ı Hakk'a teslim olmak dünya ve ukba saadeti için temel şarttır. Allah bizden bunu istiyor ve kurtuluş yolu da budur. Şüphesiz kalple akıl birbirinin zıddı değil, birbirine yardımcıdır. Bir de kalbimiz var malum, gönül tarafımız var. Bunlar birbirinin yardımcısıdır ama akıl söylediğim gibi nefsi arkasına alıp onunla hareket etmeye başlarsa kalbi de etkileyip orada problemler meydana gelmeye başlayabilir. O yüzden önce kalbin ve gönlün Allah ile buluşması, itminana ermesi, zikirle kemal bulması ve nefsin arzu ve isteklerinin azaltılması gerekiyor. İşte bunun içinde aşka tutulmuş, dünyevi bir aşka tutulmuş olan insandan neler sadır oluyor? Yemeği içmeyi azaltıyor. Gece uykusu azalıyor. Konuşması azalıyor. İnsanlardan uzaklaşmaya başlıyor. Allah aşkına talip olan kişinin de yemeği içmeyi azaltması, dünyevi meşguliyetleri azaltması, dünyevi kelamı asgariye indirmesi, uykusunu da seher vakti uyanık kalacak şekilde düzenli uyması, ilahi aşka ulaşmanın yolu ve yöntemi olarak görülmüştür. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde seher vakitlerinde istiğfar etmeyi, gecenin tatlı uykusundan kalkıp teheccüd namazı kılmayı Kur'an-ı Hakim'inde methü sena ediyor ve bunların Allah aşkına, Allah sevgisine hazırlayan önemli etkenler ve motifler olduğuna dikkat çekiyor. Bu bakımdan aklımızı bu tür ibadet ve taatlerle terbiye etmek ve onun şehvetin emrinden çıkmasını sağlayacak bir olgunluğa taşımak mümin olarak, Müslüman olarak hepimizin görevidir. Beytin ikinci tarafında, ikinci kısmında Hazreti Mevlana Dil için en güzel müşteri kulaktır diyor. Yani kulağın dilden çıkacak, ağızdan çıkacak sözleri anlayacak en değerli müşteri olduğuna işaret ediyor. Ancak bu arada bir şey daha önemli. Ehlullah nezdinde ilmi öğrenmenin, irfanı öğrenmenin yolu ricalin femi muhsinleridir. Nitekim huzul ilme min efvahir rical buyurulmuştur. Yani ilmi, irfanı siz rical olan, gerçekten ilim ve irfan ehli olan insanların ağızlarından öğrenin. Onların kelamlarından dinleyerek öğrenin. Çünkü bir alim, bir mürşit aslında kitabı mütekellimdir. Veya bir başka ifadeyle kitabı natıktır. Konuşan kitaptır. Kitap ise aslında bir bakıma mürşidi sakittir. Konuşmayan, susan mürşittir. Dolayısıyla konuşan, söyleyen, anlatan mürşit susandan daha müessirdir diyor ehli tasavvuf. Ve bu yüzden ilmi ve irfanı ehlinin nezdinden öğrenmek gerektiğini ve buna kulak vermek lazım geldiğini Hazreti Mevlana bu sözleriyle ifade ediyor. Mesnevisinin ilk beytinde hatırlayacaksınız bahsetmiştik. İnsanın irfanı tanımasının en etkin yollarından birisi kulak diyordu Hazreti Mevlana. Bu yüzden de dinle diye başlamıştı mesnevisine. Dinle. Kur'an oku diye başlıyordu. Mevlana dinle diye başlıyordu. Biri gözle olan iş, Kur'an-ı Kerim oku diyor, Mevlana da dinle diyor. İnsan kalbinin ve zihninin dünyayı tanıma açısından iki önemli aracı bunlar. Görmek ve dinlemek. Ama beşeri münasebetlerde, insani ilişkilerde dinlemek kalbe çok daha müessir bir hadise. Hele hele bizim kültürümüzde, bize şifahi kültür daha yaygın olduğu için dinlemek okumaktan daha yaygın bir gelenek haline gelmiş. Tabii bir de ayrıca sadece dinlemek değil, aynı meclisi paylaşmak da insanlarda duygu yoğunluğu bakımından müthiş bir pozitif enerji meydana getiriyor. Camide omuz omuza olmak, aynı safta beraber Allah'a yönelmek, aynı mekanı paylaşmış olmak insanların gönül dünyalarında müthiş bir sevgi meydana getiriyor. Aynı safı paylaşırken omuzların birbirine değmesi, ayakların birbirine değmiş olması ve ten temasının bile ciddi manada bir sevgi alışverişine etki ettiği biliniyor. Bu yüzden aynı mekanda paylaşılarak yaşanan duygular daha yoğun bir etki meydana getiriyor insanın gönlünde ve kalbinde. Bu bakımdan Hazreti Mevlana'nın bu sözünde de kulak verme noktasında, sözü dinleme noktasında bir uyarı var. Yani sözü iyi dinleyin, iyi anlayın, kulak açarak ve canı gönülden dinleyin. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri bu manada müşriklerin kulaklarını tıkayarak Kur'an'ı dinlemek istemeyişlerini anlatıyor. Bundan kaçışlarını misal veriyor. Demek ki insanın kulağını kapamak yerine kulağını açmak, gözünü açmak suretiyle ilahi kelamı dinlemeye, kainat kitabını seyretmeye ve ilim irfan meclislerine kulak vermeye ihtiyacı olduğunu Hazreti Mevlana bu ifadeleriyle gayet açık belirtmiş oluyor. Ayrıca insan bedeni bir mülk olarak kabul edilmiştir tasavvufi telakkide. Bir memlekettir insan bedeni. Bu memlekette sultan olmak isteyen varlıklar vardır. İşte ruh beden iklimine hakim, egemen olmak ister, oranın padişahı olmak ister. Ama aynı şekilde onun rakibi bir de nefis vardır insanda. O da beden mülküne hakim ve egemen olmak ister. Dolayısıyla ruh ile nefis arasındaki mücadelede akıl ruhun veziri ve yardımcısı olarak kabul edilmiştir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselam ile Firavun arasındaki mücadelenin anlatıldığı ayetlerde işari manada şöyle bir yorum yapılır. Denilir ki Mısır mülkünde sultan olmak üzere Firavun'la Musa arasında bir mücadele olmuştur. Ve bu mücadelede Musa'nın yanında bir Harun vardır, yardımcısı vardır. Firavun'un yanında da onun yardımcıları vardır, Kıptiler vardır. Aynen öyle de insan bedeninde hakim ve egemen olmak isteyen bir ruh vardır ki Musa'dan kinayedir. Bir de nefis vardır, Firavun'u temsil eder. Bir de akıl vardır, Musa'nın yardımcısı, ruhun yardımcısı mesabesinde Mısır'daki o akıl da ruha takviye olur, destek olur. Nefsin de yardımcıları vardır. O da hevadır, hevestir, nefsani duygulardır. Bunlar da Firavun'a yardım eden Mısır Kıptileri gibi beden mülkünde hakim olup egemen olmak isterler. Ama gerçek tevhid beden mülkünde öncelikle Allah'ın birliği esasını gerçekleştirmek ve burada ruhun egemen olduğu, Allah kaygısının öne çıktığı bir anlayışa ermektir. Tevhid önce insanın gönül dünyasında, can mülkünde tevhidi gerçekleştirmekle başlar. Ondan sonra cihan mülkünde tevhid sevdası devreye girer. Bu bakımdan bizim bedenimizde ruhumuzun egemen olmasını sağlayacak faaliyetlere en büyük destek akıldır. Ama o akıl da aklı meattır. Aklı meaş değildir. Yani aklı meaş söylediğimiz gibi sıradan ve dünya kaygısı taşıyan bir akıldır. Ama aklı meat daha yüce, ahiret kaygısı taşıyan ve ötelere doğru kanat açan akıldır. Bir de aklın kendisine zaman zaman özgüveni fazla olduğu için vahyin rehberliğine muhtaç olmadığı zehabına kapılabilir. Nitekim tarih boyunca pek çok bu manada işte filozof ve fikir adamı çıkmıştır. Vahyin rehberliği olmadan akıl mutlak hadi değildir. Nitekim Fuzuli öyle diyor. Ben aklımdan isterim delalet, o bana gösterir dalalet. Delaletle dalalet birbirinin zıddı iki kelime. Delalet yol göstermek, dal ile yazılıyor. Dalalet datla yazılıyor, sapıtmak demek. Dalalete düşmek demek. Ben aklımdan isterim delalet. Ben aklımdan bana yol göstermesini isterim. O ise beni sapıklığa götürür. Çünkü nefsin emrinde olan bir akıl, aklı maaş diyoruz ona, o insanı asla hidayete taşıyacak bir özelliğe sahip değildir. Bu bakımdan aklın eğitilmesi için de yine zikre ihtiyaç vardır. Hatırlatmaya ihtiyaç vardır. Kur'an'ın zikir emirlerini bu manada aklı eğiten özellikler olarak görmek gerekiyor. O yüzden akılla aşk da zaman zaman karşılaştırılır. Akıl ile aşk karşı karşıya geldiğinde aşk elbette tercih edilir. Niye? Aşkta çünkü teslimiyet vardır, muhabbet vardır, bir iç yangını vardır. Akılda ise hesabilik vardır. Kendi narinci keseri gibi aklını öne çıkarıp ona güvenme duygusu vardır. Akıl ile aşk aslında su ile ateş gibidir. Çok bir arada bulunması mümkün değildir. Nasıl su ateşi söndürürse akıl da bazen aşk ateşini engelleyebilir. O yüzden zaman zaman aklı da aşan bir aşk duygusuna sahip olmayı istemek bir müminin en önemli özelliklerinden birisi olmalıdır. Çünkü geçen hafta da okuduğumuz hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu ki, sizden birinizin imanı kemale ermez, halk kendisine bu mecnundur demedikçe. La yekmulu imanu ahadikum hatta yekulen nasu innehu mecnun. Yani tavır ve davranışlarında değerleri öne çıkaran, kendi değerlerini her şeye rağmen gerçekleştirmeyi hedefleyen ve insanların kınamasına, insanların kendisiyle ilgili değerlendirmeye asla önem vermeyen, ehemmiyet vermeyen, benim işim Rabbim ne der? Benim bu yaptığım amelim Rabbimin katında ne anlam ifade eder? Bu kaygıyı öne çıkararak bu duygularla yaşayan insan elbette insanları önemsemediği için insanlar tarafından ancak bu adam olsa olsa mecnundur zannedilir. Çünkü o imanının sevdalısıdır. İnancının aşıklısıdır. Peygamberinin sevdalısıdır. Rabbinin sevdalısıdır. Bu yolda canını, malını, her şeyini vermeye hazırdır. Dolayısıyla böyle bir duyguya ermiş olan bir mümin için ancak insanlar bu mecnundur derler. Tabii bu mecnunluk veya meczupluk elbette aklın baştan gitmesi manasında değil, tercihinin değerleri olması manasındaki bir cünundur. Yoksa akıl ve şuurun baştan giderek dengesiz hareketler yapmak manasına değildir. Çünkü insanların denge ile ilgili kaygıları da çok farklıdır. Mesela bir münafık, bir Müslümanın dini hassasiyetini gördüğü zaman ya bu adam Allah Allah farklı bir adam, deli midir nedir zannedebilir. Onun zikrini, fikrini, ibadet taatını gördüğü zaman ama bir Müslüman da onun kendisini böyle değerlendirmesinden asla rahatsız olmamalı. Kulluğunu, ibadetini, taatını ve insanlara olan ihsanını asla terk etmemeli. Yeri geldiğinde malının tamamını verebilecek bir coşku içerisinde bulunan bir Müslümana görenler bu adam deli mi ne diyebilir. Ama Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine orduya yardım ediniz dediği zaman malın tamamını getirmiş ve çoluğuna çocuğuna neyi bıraktın ya Ebubekir dediğinde de Allah'ı ve Resulü'nü cevabını vermişti. İşte bu bir sevdadır, bu bir aşktır. Bunu dışarıdan gören insan cünun zannedebilir. Ama bu aşkın ve sevginin en yukarı parametresidir. Cenab-ı Hak hepimize inşallah bu yoğun aşk ve sevda ile İslam'ı yaşamayı, Müslümanlığı yudumlamayı, soluklamayı nasip ve müyesser etsin. Allah cümlemizi kendisine layık kul, Habibi edibine layık ümmet ve geçmiş ecdadımıza layık evlat eylesin. Allah bizden razı olsun. Lillahi Fatiha.
Erkam Radyo'da Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'la Mesnevi sohbetlerini dinlediniz.